17. Ayrım NFP'de Kaynak Bulma Yöntemleri Sayfa 133 NFP üyeleri konvansiyon sırasında birçok defa ellerini ceplerine atıp çeşitli fonlar için kendi kuruluşlarına maddi destek sağlıyorlar. Ancak bunun dışında bir katkı yöntemi daha geliştirmişler. Bu sistem içinde üyeler kuruluşlarına kendileri bağışta bulunmak yerine portföylerindeki yılbaşı ve bayram günleri kutlama listelerini veriyorlar. Bu listelerde üyelerin özel günlerde mail ya da posta kartı gönderdikleri yakınlarının ya da iş çevrelerinin isim ve adresleri var. NFP konvansiyon sırasında bu şekilde 16 bin isim topladı. NFP bu kişi ya da kurumlara o üyesinin referansıyla yazı gönderip destek talebinde bulunuyor. Onlar da tanıdıkları biri aracı olduğu için güvenle ve rahatlıkla NFP'ye katkıda bulunabiliyorlar. Kaynak yaratmanın bir başka yolu da NFP üyesi bir kimsenin, örneğin avukatlık bir işi ya da önemli bir alışverişi varsa para ödediği avukata ya da satıcı firmaya verilmek üzere hazırlanan ve destek talep eden NFP formları. Bu yöntemle de önemli bir gelir elde ediyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz üzere konvansiyon sırasında tüm üyeler maddi imkanlarına göre fonlara katkıda bulunuyorlar. Bazen bozuk para kutuları dolaştırılıyor, bazen de çığırtkanlar Ohio'dan 1200 dolar, Pensilvanya'dan fona 800 dolar gibi anonslar yapıyor. Körler kendi kaynaklarının bir bölümünü yine kendileri oluşturuyor. Ne anlamlı değil mi? Amerika'da varlığın yalnızca %8'i para ve borsada tedavül eden değerli kağıtlardan, geri kalan büyük bölümü ise taşınır ya da taşınmaz mallardan oluşuyor. Bu nedenle NFP parasal destek dışında eşya yani aynı desteği de kabul ediyor. Bu şekilde NFP'ye uçaklar, gemiler, taşıt ve motorlar bağışlanıyor. NFP de bunları satıp maddi kaynağa çeviriyor. Konvansiyonda yeni teklifler, sayfa 134. Toplantılar 5 Temmuz Pazartesi günü sona erdi. O gün öğleden sonra yapılan bölümde yeni dönemde üzerinde çalışılacak konular okundu ve oya sunuldu. 15 adet resolution yani teklif vardı. Bunlar kabul edildiği takdirde başkana verilmiş direktif niteliğinde oluyorlar, gelecek yıl için yapılacak çalışmalar bu konular üzerinde yoğunlaştırılıyordu. Bu teklifleri 25-30 kişilik bir kurul belirliyordu. Önerilerden bazıları şöyleydi: siyasi seçimlerde kullanılan oy atma makinalarının sesli hale getirilmesi, ülkenin çeşitli yerlerindeki merkezlerde yapılan konuşan kitap üretiminde aynı eserlerin tekrar tekrar okutulmasının önlenmesi, kayıtların tek bir merkezden kontrolünün sağlanması. Hem üretimde hem de ihtiyacı olanlara kitap gönderme aşamasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi. Bizde olup da orada olmadığını sandığımız bu tür sorunların Amerika'da da hala yaşandığını görmek oldukça ilginçti. Verilen tekliflerin her biri okunduktan sonra başkan konuyu tartışmaya açtı. Çoğu zaten ihtiyaçtan doğan ve üyelerin ortak görüşünü yansıtan bu öneriler oylamada tartışmasız kabul edildi. Amerika'da kör öğrencilerin ders kitaplarını okutmak için gören okuyucu tutup parasını devlete ödettirme hakları var. Ancak son zamanlarda konuşan bilgisayarlar ve kabartma yazı ekranı bulunan cihazların çok gelişmesi ve yaygınlaşması nedeniyle devlet bu parayı ödemekten kaçınma eğilimindeymiş. Toplantıda bu konuda karar verme hakkının körlere ait olması gerektiği belirtildi ve NFP'nin bu işe el atması istendi. Öğrenci dilerse gören okuyucu kullanıp parasını devlete ödetmeli, dilerse bilgisayarla çalışmalı ama buna mutlaka kendisi karar verebilmeliydi. Diğer bir teklif de dokunmatik ekranlara ilişkindi. Bazı bankalardaki para çekme makineleriyle yeni çıkan birçok dijital cihazın ekranları dokunmatik olduğu için bunları görmeyenler kullanamıyorlar. Parmakla ekrandaki görsel bir sembole dokunarak çalıştırılan bu aletleri bir görme engellinin yalnız başına kullanması mümkün değildi. Teknik çözüm önerileri yapıldı. Şirketlere bu hususta çalışmaları için baskı yapılması istendi. Bu öneriler doğrultusunda başkan, ticaret odalarıyla ortak bir konferans düzenlenmesine karar verdi. Bu toplantıda körlerin talepleri ve neler yapılmasını istedikleri, bu tip ekranlı cihazları geliştiren mühendislere anlatılacak, yeni dokunmatik ekranları okuyacak ayrı bir alet yapılması istenecekti. Tabii bu öneri de üyelerce hemen kabul gördü. Resolution çözüm bölümünde körlerin değişik iş alanlarında görenlerle yaşadıkları haksız rekabeti önlemek için de öneriler getirildi. Örneğin gören bir emlakçı satış ya da kiralama işlerini bilgisayar aracılığıyla yapabiliyor. Portföyündeki tüm taşınmazlar bilgisayarında yüklü olduğu için istediği mülkü ekranında görebiliyor. Ne yazık ki bu sistemi kör bir emlakçının JAWS veya başka bir ekran okuyucu ile kullanabilmesi mümkün değil. Sistemin mutlaka ekran okuyuculara uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Yine oy birliğiyle bu önerge de geçti. Amerika'da körlerin eğitimi. Sayfa 135. Bu ülkede görmeyenler arasında okuma yazma oranı çok yüksek. Kabartma yazı bilmeyen görme engelli kalmaması için çalışıyorlar. Bunun yanı sıra yüksek okul düzeyinde öğrenim gören çok sayıda görmez var. Master ve doktora yapmış kör sayısı da şaşırtıcı derecede fazla. Amerika'da kör örgütlerinin başında hep yüksek öğrenim yapmış, genellikle akademik unvan sahibi görmezlerin olması dikkat çekiyor. Yakın zamana kadar bizde bu birikimli kesim kendi işine çok yoğunlaştığı için bu tür faaliyetlerden elini eteğini çekmiş ve körlük mücadelesinden kopmuş gibiydi. Günümüzde olumlu değişmeler var. Yine de ülkemizde birkaçı dışında bütün görmezler derneklerinin yönetici ve üyelerinin eğitim düzeyi oldukça düşük. Entelektüel kesim biz oralardan bir şey alamıyoruz deyip uzak duruyor. Bu yanlış bir tutumdur. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde bir araya gelmeden yürütülen bireysel mücadelelerin istenen sonucu sağlayamayacağı açıktır. Eğitimli görmeyenler bu yanlış görüşten ve ataletten bir an önce kurtulmalılar. Derneklere gelmeli, görev alarak projeler üretmeli, birikimlerini paylaşmalılar. Aksi halde derneklerimizin çoğu çay içilip domino oynanan kahvehaneler görünümünden kurtulamaz. Dernekleri yardım ya da iş bulma kurumu gibi düşünüp yalnızca maddi isteklerle buralara başvurmak da doğru değil. Önce üye olup derneğin sosyal yaşantısına katılmak, toplumla ilişkiye geçip kültürel düzeyini yükseltmek gerekir. İş bulma ve diğer kazanımlar bu sürecin içinde sırası geldiğinde gerçekleşecektir. Biz bunun örneklerini çevremizde yaşadık. Yüksek öğrenim gören burslu öğrenciler. Sayfa 136. Konvansiyonda NFP'den burs kazanan kör üniversite öğrencileri de tanıtıldı. Gençler kısa birer teşekkür konuşması yaptılar. Bu noktada dikkatimizi burs kazananların %80'ini kız öğrencilerin oluşturması çekti. Öğrenciler yıllık olarak verilen bursu istedikleri gibi kullanabiliyor. İsterse tümünü bir defada çekiyor, isterse aylara bölebiliyor. Burs miktarları yıllık 1000 dolarla 13 bin dolar arasında değişiyor. Burs alan öğrenciler arasında 6 dil bilen bir filoloji öğrencisi, uzay fiziği okuyan, biyoloji, aile terapisi, bağımsız hareket eğitimi, rehabilitasyon, sağlık, yaşlılar için sosyal hizmetler, politika, hukuk, psikoloji alanlarında öğrenim görenler var. Geri gelmişken söylemeliyiz, Amerika'daki görme engelli kadınların özgüvenleri oldukça yüksek. Elinde bastonuyla görme engelli bir genç kız, yüzlerce kilometre öteden tek başına bir uçak seyahati yaparak federasyon toplantısına katılabiliyor. Gören refakatçi kavramına sıcak bakmıyorlar. Daha önce belirttiğimiz gibi, ülkemizde kör kadınların gören erkeklerle evlenme oranı, kör erkeklerin gören kızlarla evlenme oranına göre düşüktür. Amerika'da ise eşleri gören çok sayıda kör kadın var. Kabartma yazıya verilen önem. Sayfa 137. Amerika'da ilköğretim düzeyinde kaynaşmış eğitime geçiş var. Körlerin okul ve günlük yaşamlarında kabartma yazı çok önemli bir yer tutuyor. Bol miktarda Braille kitap bulunmasının yanı sıra körler için üretilmiş çok çeşitli modellerde kabartma ekranlı küçük el bilgisayarlarının yaygın olması da Braille yazıyla okumanın gelişmesine yardım ediyor. Konvansiyonda kürsüye çıkan kör konuşmacıların tamamı konuşmalarını önlerindeki kabartma metin yardımıyla yaptılar ve çok hızlı okuyabildiler. İnsan karşılaştığı her farklılıkta ister istemez kendi ülkesindeki uygulamalarla kıyas yapıyor. Derneklerimize yaptığımız kabartma yazıyla okuma yarışmalarında ulaştığımız hız ve dakikada okuyabildiğimiz kelime sayısını hatırlayınca üzülmemek elde değil. Bu sonuç elimizde yeterince kabartma yazılı kitap ya da yazıları Braille'ye çeviren bilgisayarlar olmamasından, devlet ve sivil kurumların yeterli desteğini alamamamızdan kaynaklanıyor. Amerika'da körlerin kullandığı kabartma ekranlı bilgisayarları ve diğer cihazları bir şekilde devlet, okul ya da çalıştıkları iş yeri sağlıyor. Özel teyp ve ses kayıt cihazları. Sayfa 138. 1980'li yıllarda kullanmaya başladığımız ve hala önemini koruyan 4 kanallı ağır devirli teypleri orada körler kütüphaneleri okuyucularına ücretsiz olarak veriyorlar. Körler evde iş yaparken bile telsiz kulaklıklar yardımıyla sesli kitap dinleyebiliyor. Yeni teknoloji sayesinde artık teyp ve kasetlerin yerini yavaş yavaş dijital kayıt cihazları ve CD'ler almış olsa da eski sistemler hala kullanılıyor. Çantada kütüphane. Bedeli 5000 dolar civarında olan B ekranlı el bilgisayarları köylerin bilgiye ulaşması konusunda neredeyse bütün sınırları kaldırmış durumda. Görmeyen bir insan internetteki bütün gazeteleri bu araç yardımıyla kabartma olarak okuyabiliyor. Ayrıca tarayıcı, scanner yardımıyla istedikleri kitabı bilgisayar ortamına aktarıp kabartma ekranlarıyla kendileri okuyabiliyorlar. Böylece bilgisayarın küçücük hard diskine binlerce kitap sığdırılabiliyor. Bu şekilde tonlarca ağırlıktaki bir kütüphane dolusu kabartma kitabı çantanızdaki küçük bilgisayarınızın içinde taşıyabiliyorsunuz. Bunu düşünmek bile bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kabartma yazılı kitapların tuttuğu yer ve karton maliyeti düşünüldüğünde pahalı görünen bu cihazların aslında ekonomik olduğu, zaman içinde kendilerini amorti ettikleri anlaşılıyor. Orada kabartma ekranlı ev bilgisayarları öyle yaygın ve çeşitli ki körler yenileri çıktıkça eski modelleri düşük fiyatlarla ikinci el olarak satıyorlar. Kişisel çabaların yetmediği durumlarda devletin devreye girmesi gerekiyor. Bütçeden 8-10 milyon dolar bu işe ayrılsa ve ülkemizde sayısı zaten az olan kabartma yazı okuyan köylere bunlardan birer tane dağıtılsa bu sorun tümüyle çözümlenir. Hayali bile güzel. Bookshare, kitap paylaşım sitesi, sayfa 139. Amerika'da kendi evlerinde kitap tarayan körler bu birikimlerini www.bookshare.org adlı bir kitap sitesinde internet ortamına taşımışlar ve paylaşmışlar. Bu sitede MP3, normal yazı ve kısaltmalı kabartma yazı formatında olmak üzere 18 bin kitap yer alıyor ve dünyanın her yerinden internet kanalıyla indirilebiliyor. Bu konuda çıkabilecek telif hakları meselesi de yasalarla düzenlenmiş durumda. Ülkemizde de 2005 yılında telif hakları yasasına eklenen bir maddeyle görmeyenlere yönelik olarak hazırlanan sesli kitaplarda telifin söz konusu olmayacağı hükme bağlandı. Aynı yılın sonlarında Kültür Bakanlığı tarafından Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde CD'ye aktarılan sesli kitaplar internete kondu. Böylelikle ülkemizin ya da dünyanın her tarafından bu kitapları bilgisayara indirip dinleme imkanı da doğmuş oldu. Bu bizim açımızdan gerçekten çok güzel bir gelişme. Sesli kitaplar. Amerika'da kabartmanın yanı sıra sesli kitaplar da köylerin eğitiminde çok önemli bir yer tutuyor. Ders kitapları sesli kütüphanelerde bizde de olduğu gibi gönüllülere okutturuluyor. Ancak orada bir de profesyonel okuyucu kavramı var. Bazı görme engelliler haftanın belirli günlerinde evlerine gelen okuyucuya gerek kitaplarını gerekse fatura gibi yazılı belgeleri saat başı ücret vererek okutturabiliyor. Amerika'da körlerin işe yerleştirilmeleri, sayfa 140. Öncelikle belirtmek gerek, Amerikan yasalarında iş yerleri için bizde olduğu gibi %2 ya da 3 oranında bir sakat çalıştırma yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak buna karşın körlerde çalışma oranı %50'ye varıyor. Diğer bir deyişle orada görmeyenlerin yarısı iş bulabiliyor. Bizde körlerin işsizlik oranı yasaya rağmen %98. Aradaki farkı ekonomik gelişmişliğe bağlamak mümkün ancak mesele o kadar basit değil. Bunun başka sebepleri de var elbette. Bir kere Amerika'daki körlerde eğitim düzeyi yüksek. Üniversite öğrenimi gören çok sayıda görme engelli var. Master ve doktora düzeyinde eğitim alan, doktor unvanına sahip görmeyenler azımsanmayacak sayıda. Okuma yazma bilmeyen kör yok gibi. Eğitimin yanı sıra Amerika'da rehabilitasyon hizmetleri de gelişmiş. Hemen hemen her eyalette körler için kurulmuş rehabilitasyon merkezleri bulunuyor. Bunlar kursiyerlerle birebir ilgilenerek özel eğitim veriyorlar. Eğitim ve rehabilitasyon desteğiyle hayata hazırlanan görmeyenlerin özgüvenleri ve iş yaşamındaki şansları da yüksek oluyor. Körler belli bir kontenjanın doldurulması amacıyla değil, gerçekten iş yapabildikleri için işe alınıyorlar. Yine aynı nedenle de işlerini sürdürebiliyorlar. Körlere hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinde görevini yapmakta yetersiz kalan görme engelli personel bu nedenle işten çıkarılabiliyor. Kimse kimseyi idare etmiyor burada. Amerika'da engellilerin 15 yıl gibi sınırlı bir çalışma süresinden sonra erken emekli olma imkanları da yok. Herkesin emekliliği için geçerli olan 65 yaşını doldurmuş olma kuralı onlara da uygulanıyor.